Ayrım 37.
Sayfa 382. Bunların büyük bir bölümü silahsızdı. Çünkü konfederasyonun silahı da cephanesi de kalmamıştı. Ölü ya da tutsak yankileri soyarak silahlanmayı planlıyorlardı. Birçoğu çizmesinin içine bıçak sokmuştu. Ellerinde de Joe Brown'un mızrağı denilen ucu sivri demirli uzun sırıklar vardı. Biraz şanslı olanların çakmaklı tüfekleri, armut biçiminde barutlu tabancaları vardı. Bu perişanlığı gören Scarlett, işte generale takviye olarak gönderilenler diye düşündü. Oysa Johnston geri çekilirken 10 bin kadar kayıp vermişti. Şimdi 10 bin güçlü adama ihtiyacı vardı. Topçular kendilerini izleyenlerin üzerine çamur sıçratarak geçmeye başladı. Tam bu sırada Scarlett'in gözü bir topun yanı başında, katır sırtında genç bir zenciye takıldı. Evet, bu genç zenci oydu. Bu Moz'du, eşliğinin Moz'u. Scarlett kalabalığın arasından yola fırladı ve ''Moz dur!'' diye bağırdı. Genç zenci onu gördü, yere inmek için hazırlanırken yağmurdan sırılsıklam olmuş bir çavuş ona seslendi. ''Hey, katırın üzerinde kal çocuk. Eğer kımıldarsan kurşunu yersin. Yankiler tam burnumuzun önüne geldikleri sırada bir işe yaramayacaksın.'' Moz ne yapması gerektiğini bilemiyordu. Bir çavuşa, bir Scarlett'e bakıp duruyordu. Scarlett çamura dalarak top arabasının yanına geldi. Tekerleklerden kendini koruyarak ilerledi ve Moz'un özengisini yakaladı. ''Aman çavuş, bir dakikacık izin ver. Sakın inme Moz. Ne yapmaya gidiyorsun?'' ''Yine savaşa gidiyorum Mrs. Scarlett. Ama bu sefer Mr. Ashley'nin yerine ihtiyar Mr. John Wilkes ile beraber gidiyoruz.'' ''Mr. Wilkes mı?'' Scarlett kulaklarına inanamıyordu. Mr. Wilkes 70'ine gelmiş bir ihtiyardı. ''O nerede?'' diye sordu. ''Arkadaki son topun yanında Mrs. Scarlett. Bakın bakın, işte orada.'' ''Artık izin verin hanım, haydi sen de ilerle.'' Scarlett çamurun içinde kala kaldı. O sırada toplar geçmeye devam ediyordu. ''Hayır'' diye düşündü. ''Bu olamaz, mümkün değil. Mr. Wilkes o kadar ihtiyar ki.'' Kaldırıma doğru birkaç adım çekilerek, geçen bütün adamları dikkatle izledi. Son mermi arabası ile son top büyük gürültüler çıkararak ve iki yana çamur sıçratarak yaklaşırken Mr. John Wilkes'ı gördü. Küçük bir kısrağın üzerinde kendine güven duyarak ilerliyordu. Scarlett tekrar hayret içinde kaldı. Bu kısrak, evet, Nelly bu, Mrs. Tarleton'un Nelly'si, Beatrice Tarleton'un küçük hazinesi. John Wilkes yolun kenarında şaşkın şaşkın duran Scarlett'i görünce atından inip ona doğru gitti. ''Seni göreceğimi hiç ummazdım Scarlett. Annem baban sana anlatmam için bana o kadar çok şeyler söylediler ki. Ne yazık ki bunları sana anlatmaya vakit olmadı. Bu sabah geldim. İşte şimdi gidiyorum.'' ''Ah Mr. Wilkes!'' diye bağıran Scarlett daha sonra ihtiyar adamın eline yapışarak ''Gitmeyin, neden gitmek zorunda olasınız?'' dedi. John Wilkes, ''Demek beni ihtiyar buluyorsun.'' diyerek gülümsedi. Bu sırada Scarlett, ihtiyar bir yüzde eşliğinin gülümsemesini gördü. ''Kuşkusuz ben yürüyemeyecek kadar ihtiyarım. Ama ata binemeyecek ve silah atamayacak kadar yaşlı değilim. Mrs. Tarleton bana Nelly'yi vermek lütfunda bulundu. Şimdi benim eşsiz bir atım var. Ama bir daha Tarletonların yüzüne bakamayacağım. Çünkü Nelly onların geriye kalan son atlarıydı.'' Mr. Wilkes şimdi gülümsüyordu ve gülmesiyle birlikte Scarlett'in korkularını dağıtıyordu. ''Annen, baban ve kardeşlerin iyiler. Sana sevgi ve selam gönderdiler. Baban az kaldı, bizimle beraber gelecekti.'' ''Babam mı? Hayır, olamaz!'' diye Scarlett korku ve hayretle bağırdı. Sonra heyecanlanarak sordu. ''Babam savaşa gitmeyecek değil mi?'' ''Hayır, o zaten ordunun işine yaramaz. Eklemleri yapışık dizleriyle, o bu kadar uzaklara gidemez ama bizimle birlikte gelmek için çok diretti. Annen, Tara geçidini atıyla atlayabilmesi koşuluyla babanın bu isteğini kabul etti. Çünkü annen savaşta süvariler için çok zor engeller olduğunu söyledi. Gerard bu işin kolay olacağına inanıyordu. Ama inanır mısın, atı sınırın önüne gelir gelmez zınk diye durdu. Baban da atın başı üstünden yere düştü. Boynunun kırılmaması bir mucize sonucudur. Onun ne kadar inatçı olduğunu bilirsin. Yerden kalktı ve yeniden denemek istedi. Annen ve Pork onu götürüp yatırıncaya kadar 3 kez aynı şeyi denedi. Öyle öfkelenmişti ki annenin atı büyülediğini söylüyordu. Scarlett, babanın sağlık durumu olduğu için elverişli değildir. Bunda utanılacak bir şey yok. Aslında orduya gerekli erzağı yetiştirecek birinin çiftlikte kalması daha doğru olur. Zaten Scarlett babası askere gidemediği için hiç utanmıyordu. India, Honey ve Macon'ı Barnard'ı gönderdim. Mr. O'Hara 12 meşelerle ilgilenecek. Ben gitmeliyim kızım. Yaklaş da senin şu güzel yüzünü öpeyim. Boğazı tıkanan ve kalbi hızla çarpan Scarlett ona yanağını uzattı. Mr. Wilkes'ı ne kadar çok seviyordu. Bir zamanlar onun gelini olacağını hayal etmişti. Mr. Wilkes, Scarlett'in yanaklarına 2 küçük öpücük kondurarak, ''Melanie nasıl? Onu ve Petey Petal'ınızı benim yerime öpersin.'' ''İyidir. Ah!'' Birden yaşlı adamın bakışları Scarlett'in üzerine dikildi. Sanki Ashley'nin hülyalı gözleri çok uzaklardan ona bakıyormuş gibiydi. ''İlk küçük torunumu çok görmek isterdim. Bilmem görebilecek miyim? Allah'a ısmarladık sevgili yavrum.'' Eğerine sıçradı, şapkası elinde, beyaz saçları yağmurda ıslanarak 4 nala uzaklaştı. Mr. Wilkes'ın son sözleri kulağında yankılanırken, Maybell ile Mrs. Maid onun yanına geldiler. Scarlett birdenbire Mr. Wilkes'ın ne demek istediğini anladı. Eşliği gibi o da ölümden söz etmişti. O zaman hat çıkarıp dua etmeye başladı. Artık hiç kimse ölümden söz etmemeliydi. Bu Allah'ın gücüne gidiyordu. Yağmur altında 3 kadın hastaneye doğru giderlerken Scarlett içinden bildiği duaları okuyordu. Tanrım onu koru, eşliği ve hepsini koru. Kennesaw dağlarına geri çekilme Mayıs'ın başından Haziran ortalarına kadar sürmüştü. Haziran sıcak ve yağışlı geçtiği için Sherman güneylileri sarp yamaçlardan söküp atamamıştı. Bu durum yeni bir umudun doğmasına neden oldu. Herkese cesaret geldi ve General Johnston hakkında yeniden iyi sözler söylenmeye başlandı. Temmuz ayının nemli havası Haziran'ı arattı. Siperlerine çaresizlik içinde tıkılmış olan Güneyli askerler, Sherman'ın birkaç saldırısını başarısız bıraktılar. İşte o zaman Atlanta'yı neşeli bir delilik ateşi sardı. Umut halkı sarhoş ediyordu. Yer gök hurra sesleriyle, kazanıyoruz haykırışlarıyla inliyordu. Resmi davet ve balo salgını başladı. Cepheden ne zaman birkaç asker gelse hemen onların onurlarına ziyafet veriliyor, balo düzenleniyordu. Genç kızlar bu askerlerle dans etmek için birbirleriyle çekişiyorlar, bazen kavga bile ediyorlardı. Atlanta göçmenlerle, hastanelerde bakılan yaralıların eş, anne ve yakınlarıyla dolup taşmıştı. Çevredeki yerleşim merkezlerinde yalnız 16'sından küçük ve 60'ından büyük erkekler kalmıştı. Genç kızlar kafileler halinde kente akın ediyorlardı. Pitipet genç kızların gelişlerini hiç iyi karşılamıyordu. Ona göre bu kadınlar Atlanta'ya koca bulmak için geliyorlardı. Bu hayasızlığı gördükçe dünyanın nasıl olup da batmadığına hayret ediyordu. Scarlett de halasının düşüncelerine katılıyordu. Ama o bu konuya kendi açısından bakıyordu. 19'undaydı ve yaşı ilerliyordu. Erkeklerin de beyaz kaz avına karşı büyük ilgi gösterdiklerini biliyordu. Yine de renkli elbiseleri 2 kez ters yüz edilmiş olan taze ve kırmızı yanaklı bu genç kızlara pek aldırmıyordu. Onun Butler'ın son gezisinden getirdiği kumaşlar sayesinde birçok genç kızınkinden daha yeni ve daha güzel elbiseleri vardı. Scarlett bir dul kadının bir çocuğuyla birlikte bu kızların yanında saygınlığını yitireceğini düşünüyordu. Yoksa bu karışık günlerde dul ve anne oluşu onu her zamankinden daha az rahatsız ediyordu. Gündüz hastanedeki göreviyle akşamları gittiği balolar arasında Wade'i hemen hemen hiç görmüyordu. Bazen uzun süre bir çocuğu olduğunu bile unutuyordu. Nemli yaz gecelerinde Atlanta'nın evleri askerlere ve kentin savunucularına açıktı. Washington sokağından Peach sokağının sonuna kadar uzanan evler ışıl ışıldı. Hemen hemen her evde çamurlu siperlerden kısa bir süre için çıkan askerlerin onuruna şenlik düzenleniyordu. Zaman zaman esen rüzgar piyano ve keman seslerini, genç kızların söyledikleri şarkıları uzaklara götürüyordu. Piyanoların çevresinde toplananlar, mektubu geldi ama ne yazık ki iş işten geçti şarkısını çok içten söylüyorlardı. Zaten hiçbir genç kız beklemiyordu. Kentin üzerinde esen sevgi rüzgarına kendini kaptırarak evlenmeye doğru büyük bir istekle koşuyorlardı. Kennesaw dağlarında General Johnston'ın direnişinin sürdüğü bütün ay boyunca sayısız düğün yapıldı. Bu düğünlerin hepsinde aynı şeyler yaşanıyordu. Birkaç dosttan alınan takılarla süslenen genç kız mutluluktan kızarıyor, yırtık pantolonla, patlak çizmesine çarpan kılıcıyla erkek ise Hint horozu gibi kabarıyordu. Çok çok eğlendiler, sayısı bilinmeyen düğünler yaptılar, neşeli anlar yaşadılar. Ve General Johnston, Atlanta'dan 22 mil uzakta Yankee saldırılarına direndi. Sonunda Kennesaw dağlarının çevresinde kurulan mevzilerin zapt edilemeyeceği anlaşıldı. 25 gün süren çarpışmalardan sonra Sherman da bu mevzileri ele geçiremeyeceğine inandı. Çünkü büyük kayıplar vermişti. Bu durum karşısında Sherman, Güneylilere cepheden saldırmaktan vazgeçti. Ordusunu yeniden yarım daire biçiminde yayarak, Konfederasyon askerleriyle Atlanta'nın arasına sokulmaya çalıştı. Eskiden olduğu gibi bu manevrasında da başarılı oldu. General Johnston geri çekilme yollarını savunabilmek için başarıyla direndiği yüksek tepeleri terk etmek zorunda kaldı. Bu çarpışmalar sırasında askerinin üçte birini kaybetti. Geriye kalan yorgun, bitkin aç askerler Chattahoochee sahillerine doğru çekilmeye başladı. Güneyliler takviye kıtalarına güvenemezlerken, Yankiler Güney Tennessee'nin demir yolunu kontrol ettikleri için her gün yeni takviyeler ve yiyecekler alıyorlardı. Ve sonuçta Güney ordusu çamur içindeki tarlalardan geçerek Atlanta'ya gelip yerleşti. Zapt edilemez sanılan mevzilerin düştüğü haberi duyulunca, kenti ikinci bir dehşet dalgası kapladı. 25 gündür süren neşe ve sevinç sırasında, herkes tepelerdeki mevzilere güveniyordu. Ama şimdi sonuç umdukları gibi değildi. Kuşkusuz General Johnston, Yankilere pes etmeyecek, kentten 7 mil uzaklıktaki ırmağın önünde mevzilenecek ve Kuzeylilerin ilerlemelerini önleyecekti. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sherman, Güneylileri tekrar yandan vurarak ırmağın kaynağına doğru ilerledi. Böylece generalin yorgun askerleri yeniden istilacılarla Atlanta arasına yerleşmek üzere ırmağı geçmek zorunda kaldılar. Küçük Peach Irmağı Vadisi'nde Atlanta'nın kuzeyinde sığınaklar, siperler kazmaya başladılar. Atlanta halkı panik içindeydi. Dövüşmek ama sonunda geri çekilmek, dişe diş vuruşmak ama yine gerilemek. Her geri çekilişte Yankee ordusu Atlanta'ya biraz daha yaklaşıyordu. Peacher Irmağı kentten ancak 5 mil uzaklıktaydı. Aa, yeter artık. General Johnston'ın aklı neredeydi? Bize düşmana karşı direnecek ve savaşacak bir adam verin feryatları Richmond'dan duyuluyordu. Richmond halkı Atlanta'nın kaybedildiğini, böylece savaşın da kaybedilebileceğini ve ordu Chattahoochee'yi geçtikten sonra General Johnston'ın elinden komutanın alınacağını biliyordu. Nihayet onun karargahında bulunan komutanlardan General Hood ordunun başına geçince Atlantalılar biraz soluklanabildiler. Hood geri çekilerek dövüşmeyecekti. Hayır, bu Kentucky'li asker, koca sakallı, ağırbaşlı adam bir çoban köpeği kadar korkunç ve acımasız diye tanınıyordu. Yankileri ırmağın yukarılarına püskürtecek, onları silip süpürdükten sonra Dalton'a kadar olan bütün toprakları geri alacaktı. Ama ordu şöyle bağırıyordu. İhtiyar Joe'yu bize verin. Çünkü asker Dalton'dan beri General Johnston'la beraber omuz omuza dövüşmüştü. Sherman rakibi Hood'un saldırıya geçmesini beklemedi. Komutan değişikliğinden yararlanmak için bir gün sonra Atlanta'dan 6 mil uzakta bulunan küçük Decatur kentine saldırdı. Orayı zapt ederek Atlanta'yı Augusta'ya, Charleston'a, Wilmington'a ve Virginia'ya bağlayan demir yolunu kesti. Böylece Sherman, Konfederasyon'a büyük bir darbe indirmiş oluyordu. Artık harekete geçmenin zamanı gelmişti. Halk bir şeyler yapması için bağırıp çağırıyordu. Boğucu bir sıcağın yaşandığı bir Temmuz gününün ikindisinde Atlanta'nın bu isteği yerine getirildi. General Hood direnmekten daha da iyi bir şey yaptı. Askerlerini siperlerden çıkararak mavi saflara saldırttı. Sherman'ın askerleri kendilerinden iki kat daha fazlaydı. Ama o hiç çekinmeden Pitcher Irmağı yönünden Yankilere korkunç bir şekilde hücum etti. General Hood'un Yankileri topraklarından atması için dua eden Atlantalılar, korku içinde topların gürlemesini işittiler. Kurşun sesleri bile öyle gürültü çıkarıyordu ki, sanki savaş kentin ortasında oluyordu. Toz duman ağaçların tepelerini bulut gibi kaplamıştı. Ama saatler geçiyor, hiç kimse savaşın gidişi hakkında bir bilgi alamıyordu. Akşam olurken ilk haberler geldi. Bunlar dehşet verici, moral kırıcıydı. Ama bu haberlerin kaynağı saldırının ilk saatlerinde yaralananlardı. Onun için alınan bilgiler pek sağlıklı sayılamazdı. Haberler birbirini yalanlıyor ve kesin bir fikir vermiyordu. Tek başına bazen küçük gruplar halinde, yarası ağır olmayanlar kendilerinden daha güçlü olanlara dayanarak kente girdi. Kısa bir süre sonra ise bir yaralı seli Atlanta'ya doğru akmaya başladı. Bunların yüzleri barutla kararmış, kan, ter ve çamur içinde kalmışlardı. Açık yaralardan hala kan sızıyordu ve bunlara sinekler üşüşüyordu. Pitipet'in evi kuzeyden kente gelen yaralıların ulaştıkları ilk evlerden biri oldu. Teker teker gelip parmaklığın önüne oturdular. Yeşil çimenlerin üzerine uzandılar ve hemen su diye inlediler. Piti hala ve ev halkı onlara su yetiştirmek, yaralarını sarmak için didinip durdular. Ta ki evde sargı beze olacak bez parçası kalmayana kadar. Pitipet kan görünce hemen bayıldığını unutarak çok dar ayakkabılarının içinde ayakları şişene kadar çalıştı. Hamileliği çok ilerlemiş olan Melanie bile utanmayı bir yana bıraktı ve en az yaralılarınki kadar gergin bir yüzle Scarlett'in, Prissy'nin, Cookie'nin yanında gücü tükenene kadar hizmet etti. Bayıldığı zaman onu yatırabilecekleri tek yer mutfaktaki masa oldu. Çünkü evdeki tüm yataklar, şilteler, kanepeler, halıların üstü yaralılarla dolmuştu. Bu olağanüstü çalışma sırasında tamamen unutulmuş olan Wade, verandanın arkasında büzülmüş kalmıştı. Parmağını emiyor, korkudan ağlıyor, korkan gözleriyle çayıra bakıyordu. Scarlett onu fark etti ve ilgisiz bir sesle ona, ''Wade, haydi git bahçede oyna.'' dedi. Ama zavallı çocuk çok korkmuş, annesinin sözüne uyamayacak kadar bu yürek parçalayıcı görüntünün etkisinde kalmıştı. Çimenlerin üzeri birkaç adım atamayacak kadar bitkin, parmaklarını kımıldatamayacak kadar yaralı askerlerle dolmuştu. Peter amca bunların birkaçını arabaya koyuyor, ağzı köpüklenen yaşlı atın miskin yürüyüşüyle onları hastaneye götürüyordu. Mrs. Maite ile Mrs. Merriweather da yaralıların yüküyle yayları düzleşmiş olan arabalarını hastaneye gönderdiler. Grup vakti çamur içinde kalan seyyar hastane ve yük arabaları gelmeye başladı. Daha sonra çiftlik arabalarıyla, öküzlerin çektiği çöp arabalarıyla, askeri sağlık dairesi tarafından el konulan özel arabalarla yaralılar getirildi. Bu arabalar paldır küldür geçtikleri yolları kan içinde bırakıyorlardı. Yol kenarında ellerinde kova ve kepçelerle bekleşen kadınları görenler su diye inliyorlardı. Scarlett dudakları çatlamış yaralılara su içirmek için onların başlarını tutuyor, kovada kalan suyu ateşten yanan vücutlarına döküyordu. Onları bir an bile olsun rahatlatabilmek için yaralarını ıslak bezle sildi. Seyyar hastane arabalarına su yetiştirdi. Ayaklarının ucunda yükselerek yaralıların terlerini kuruladı. Konuşabilen birini gördüğü zaman boğazı tıkanarak ''Yeni bir haber var mı?'' diye heyecanla sordu. Ama her birinden hep aynı cevabı aldı. ''Daha bir şey belli değil küçük hanım.'' Gece oldu. Boğucu sıcaklık sanki karanlıkla yarışıyordu. Yaprak kımıldamıyordu. Zencilerin tuttukları çam meşalelerden çıkan alev ve duman havayı daha da ağırlaştırıyordu. Tozdan Scarlett'in burun delikleri tıkanmış, ağzıyla soluduğu için dudakları kurumuştu. Sabah giydiği açık mor rengindeki kolalı elbisesi Şimdi kan, pislik ve ter içinde kalmıştı. Ashley'nin savaşın hiç de onurlu bir şey olmadığını, pislik ve acıdan ibaret olduğunu yazarken anlatmak istediği demek buymuş. Yorgunluk bir karabasan gibi çökmüştü üstüne. Kulakları yaralıların iniltileriyle uğulduyordu. Kan gözlerinin önünden gitmiyordu. Bu korkunç görünüm beynini oyuyordu sanki. Kalbi her zamankinden daha çok paramparça olmuştu. Bunun sonu nereye varacaktı? Hiçbir şey düşünmek istemiyor, çılgınca bir hareket yapmaktan kaygı duyuyordu. Bir süre karanlıkları izledi. Sonra korkup gözlerini kapadı. Pity halasının bahçesinden, gecenin ortasında, meşalelerin oynaşan ışıkları altında ona hayran olan insanlar bulunduğunu düşündü. Bu düşünce Scarlett'i rahatlatır gibi oldu. Yaralıların arasında onu gördükçe gülümseyen hayranları vardı. Tozlu yol boyunca arabalarda taşınanlar arasında da tanıdıkları vardı. Gözleri önünde can çekişenler arasında kendileriyle dans ettiği, şakalaştığı, birlikte şarkı söylediği, az da olsa sevdiği erkekler vardı. Bir öküz arabasındaki yaralı yığını altında yüzbaşı Carrie Ashburn'u gördü. Başından bir kurşunla yaralanmıştı. Güçlükle soluk alıyordu. Scarlett elinden geldiğince altı yaralıyı rahatsız etmeden onu öküz arabasından indirip hastaneye gönderdi. Ne yazık ki bir doktor tarafından muayene edilemeden öldüğünü ve gömüldüğünü öğrendi. Ashburn'un nereye gömüldüğünü ise hiç kimse bilmiyordu. Bu ay içinde Oakland mezarlığında çarçabuk kazılan ve derin olmayan çukurlara o kadar çok ölü atılmıştı ki kim nereden bilsindi. Melanie annesine gönderilmek üzere Carrie'nin saçlarından bir tutam kesilmediğini öğrenince çok üzüldü. Gece ilerliyor, havanın sıcaklığı değişmiyordu. Yorgunluk Scarlett ile Pitipet alanın belini bükmüş, dizlerinde derman bırakmamıştı. Ama onlar yeni gelenlerden bir şeyler öğrenmek için çabalıyorlar, yeni bir haber var mı diye soruyorlardı. Aldıkları cevaplar ise onları daha da üzüyor, umutsuzluğa düşürüyordu. Geri çekilmek zorundayız. Birazdan herkes gelir. Bizden binlerce asker üstünler. Her geçen dakika duydukları yeni haberler eskisinden daha da can sıkıcı oluyordu. Yankiler Decatur'un yanında V'lerin süvarilerini kuşattılar. İmdatlarına koşmak gerek. Scarlett ile Pitipet birbirine adeta kenetlenip tek vücut oldular. Yankiler geliyor, geliyorlar mı? Evet benim küçük hanımcığım. Geliyorlar ama daha ileriye gidemezler. Üzülmeyin, Atlanta'yı alamazlar.